Ayrım 28 sayfa 233. Neyi tartışıyoruz? Aslında açıkça görülen şu. Saldırıldığı, ele alınan Muhammed'in doktorluğu üstüne yazdığım yazılar eleştirilemiyor. Ama önüme getirildiği için yukarıda değinilen bir iki konu üzerinde biraz daha duralım. 1. Aralarında çelişki olan hadisler. Bu konuya çelişki nedeniyle hadislerin birbirine uymazlıkları demek olan ihtilaful hadis ya da hadislerin değişik sonuçlara götürmesi diye anlam verilebilecek olan muhteliful hadis, uyuşmazlığı, parantez içinde çelişkiyi giderme çabalarından dolayı da hadis uzlaştırma anlamında telfikul hadis de denir. Özü şu, ortada birbirinin tersi anlamlar, sonuçlar çıkan iki ya da daha çok hadis vardır. Sonra yorumlar yapılıyor. Sonuçta ikisinin de aynı kapıya çıktığı görülüyor ya da öyle ileri sürülüyor. Aynı kapıya çıkarılabildiği için deniyor ki çelişki görünüştedir, temelde değildir. Örnek, Peygamber bir sözünde la adva yani hastalık bulaşması diye bir şey yoktur demiştir. Ama öte yandan bir buyruğu da şudur. Arslandan kaçar gibi cüzamlıdan kaç. İki hadisin sağlamlığına da diyecek yok. Birincisine bakınca bulaşıcı hastalığın olmadığı, ikincisine de bakınca bulaşıcı hastalığın olduğu anlatılmış durumda. İkisini söyleyen de aynı peygamber olunca bir çözüm aranıyor ve yorumlara girişiliyor. Çelişkinin temelde olmadığı, görünüşte olduğu savunuluyor. Bu savunulurken kiminin yorumu şöyledir. Hastalık kendi doğal yapısıyla bulaşmaz. Peygamberin hastalıkta bulaşma yoktur derken söylemek istediği de budur. Öte yandan Tanrı hastada bulunan bir takım hastalıkların sağlıklı olana geçmesine bir neden yaratmıştır. O da hasta olanla olmayanın bir araya gelmesi. Bunu dile getirmek için de peygamber hasta olanla olmayanın bir araya gelmemesini istemiştir. Arslandan kaçar gibi cüzamdan kaç buyruğunu bunun için vermiştir. Dipnot. Bu yorum için bakınız Ali el-Kâri Şerh-ı Nubbetil Fikâr İstanbul 1327 Arapça S98. Ey Kemal Özürek lütfen beni hoş görsün. Bilgiçlik tasladığı için burada belirtmek zorundayım. Bu yorumu o da aktarıyor. Ama asıl kaynağına ulaşabildiğini sanmıyorum. Anlaşılan muhterem hocası Koçyiğit'ten aldığı notların ötesine geçememiş. Çünkü gösterdiği kaynakta yanlışlık var. Muhbetül Fikâr Şerhi diyor. Muhbe değil. Nuhbe. Bunu bir dizgi yanlışı sayabiliriz. Ama dahası var. Nuhbetül Fikâr Şerhi diye bir kitap da yok. Eğer Türkçe bir şerhten söz ediyorsa şarihini ve mütercimini belirtmesi gerekirdi. Dahası bu kitabın yazarı olarak İbn Hacer'i gösteriyor. Oysa İbn Hacer şerhin değil metnin yazarıdır. Şerh eden başka. Örneğin Ali el-Kâri birincisinin adı Muhbetül Fikâr. İkincisinin adıysa Şerh-ı Nuhbetül Fikâr'dır. Yukarıdaki yorumda çelişki ortadan kaldırılabiliyor mu? Bence hayır. Çelişki daha da derinleştiriliyor. Çünkü arslandan kaçar gibi cüzamdan kaç sözünde hastalık bulaşmasından açıkça söz edilmediği halde nedene, parantez için sebep, dayandırma yoluyla da olsa yoruma konuluyor bu. Yani sonuçta hastalıklı birinden, hastalıklı olmayan birine hastalık bulaşabileceği anlatılmış oluyor. Oysa birinci hadiste açıkça hastalık bulaşması yoktur deniyor. Hastalığın doğasında bulaşma yoktur demek istendiğini söylemek de durumu kurtarmıyor. Yani zorlamalı yorum. Hadislerin arasını uzlaştırma işine yaramıyor. Onun için kimileri bu yorumu beğenmeyip başka bir yoruma yöneliyor. Örneğin şöyle. Peygamber hastalıkta bulaşma yoktur derken sözün tüm kapsamıyla olmadığını söylemiştir. Hiçbir yönden yoktur hastalık bulaşması. Peygamber hiçbir şey hiçbir şeye geçmez de demiştir. Arap köylüsüyle olan tartışmada durumu açıklıyor. Köylü Arap uyuz deve sağlıklı olanların içine katıldığında hasta olmayanları da uyuz yapar görüşündedir. Peygamber hastalık bulaşması diye bir şey yoktur diyerek karşı çıkar. Köylü Arap tartışmaya girişir. Peki benim kumluktaki develerime ne oldu? Birer geyik gibi. Güzel sağlıklıydılar. Sonra aralarına uyuz develer katıldı ve develerimi uyuz ettiler der. Bu kez peygamber karşı çıkışını şöyle belirtir. Peki ilk develere, parantez içinde uyuz olanlara, nereden uyuz bulaşmıştır? Peygamber açıkça şunu söylemiş oluyor. Birinci develerdeki uyuza yaratan Tanrı ikincisinde de yaratmıştır. Özet, her şey gibi hastalık da Tanrı'nın takdiriyle, yaratmasıyla oluşur. Bulaşmayla filan değil. Gelelim arslandan kaçar gibi cüzdanlıdan kaç diyen hadise. Sağlıklı birinin hastalanması hastalıklıyla bir araya gelmesine denk düşebilir. Bunu gören kimse hastalık bulaşması oluyormuş gibi düşünebilir. Böyle düşünmekse o kimsenin günaha girmesine yol açabilir. Çünkü hastalığın bulaşma yoluyla olduğunu düşünmek Tanrı'nın takdiriyle oluştuğu yolundaki inancı bozar. En iyisi buna giden yolu kapamak. Öyleyse en iyisi hastalıklı olanla olmayanın bir araya gelmemesidir. İşte peygamber aslandan kaçar gibi cüzamdan kaç sözüyle bunu amaçlamıştır. Dipnot. Yorum için bakınız Ali El-Kâri AGE S98-100. Burada da ikinci hadisin yorumunda bir zorlama olduğu görülüyor. Başka yorumlar da var. Dipnot. İbn Kayyim el-Cevziye Et-Tibbun Nebevi Tahkik Doktor Abdülmuti 1982 S215-221. Ama tümünde de bir zorlama göze çarpar. H. Kemal Özyürek şunun altını çizmeli. İki hadis arasındaki çelişkinin derinde değil de görünüşte olabilmesi ve muhtelif yolu hadis kapsamına girebilmesi için bir koşul var. Hadisler arasındaki çelişkiyi gidermek, bunun için girişilen yorumlar zorlamalı olmamalı. Bi-gayri teassufin dipnot. Bu koşul için bakınız Ali El-Kâri AGE S96. Buradaki yorumların zorlamalı olduysa çok açık. Bundan dolayı kimileri bakmış ki çelişkiyi giderme olanağı yok. Arada nes, parantez içinde birinin hükmünü yürürlükten kaldırma olayı var demişlerdir. Dipnot. Bakınız İbn Kayyim'in Cevziye AGE S221. Yorumları kahramanımız da aktarıyor ama benim sunduğum açıklıkta değil. Yalnızca aktarıcılıktan, üstelik de bu konuda muhterem hocasının tutturduğu ders notlarından aktarmasından olsa gerek. Bunu belirtmekle kabalık mı etmiş oluyorum? Belki ama beni bir sürü karalamalardan sonra bilgisizlikle suçlayan kendisi, şimdi öz yürek bir başka yüreklilik göstermeli, kendi bilgisizliğini itiraf etmeli. Bu bir erdemdir. Yalanları, aşağılanmaları içinse bunları yayınlattırdığı sorumlular da yanında olacak biçimde mahkemede buluşuruz. Başka bir konuya geçmeden kahramanımızın propagandaya dayalı bir iman gösterisine değinmek istiyorum. Niçin aslandan kaçar gibi de kurttan köpekten kaçar gibi değil? Cüzdan mikrobu laboratuvarlarda mikroskopla incelenmiş aslana benzediği görülmüştür, diyor kahramanımız. Başka İslam kahramanlarının propagandalarından alarak. Bir düşünelim. Aslandan kaçar gibi cüzdanımdan kaç sözünü söyleyen, cüzdan mikrobunu, parantezinde lepra basilini biliyor muydu? Biliyordu da neden doğrudan ve açıkça belirtmemiştir? Bilseydi de bu mikrobu insanlık daha o zamanlar öğrenseydi olmaz mıydı? Daha başka hastalıkların mikroplarını da, dahası tedavi biçimlerini de bildirseydi ne olurdu? Bunda ne sakınca vardı? Doktorluk da ettiğine göre bu açıklamalar uygun düşmez miydi? Cüzdanlıdan aslandan kaçar gibi kaç sözündeki aslanla cüzdan mikrobu arasında bir ilişki kurmak, bilimi gülünç duruma sokmaktır. İslamcılar, İslam şeriatının biraz da kendilerinin propagandalarını yapmak için hep bunu yaparlar. Aslandan kaçar gibi kaç demiş de, kurttan köpekten kaç neden dememiş. Belirtmeye çalışalım. Aslandan kaçar gibi kaçmak, ilk çağlardan kalma bir benzetmedir. Yabanlı doğada, ormanlarda aslan çok önemliydi. En önemli korku ögelerinden biriydi, başta geliyordu. Onun için bu benzetme Araplara da girmiştir. Dahası Kur'an'da, hadislerde de yer almıştır. Müddessir suresinde inanmazlara sövülürken 50. ve 51. ayetinde şöyle denir. Onlar arslandan kaçar gibi kaçan yabanıl eşekler gibiler. Yorumundaysa Müslüman Kur'an yorumcularından kimi parantezine İbn Abbas şöyle der. Yabanıl eşekler arslanı gördüklerinde kaçarlar. Bu müşrikler de Muhammed'i gördüklerinde öyle kaçarlar. Dipnot. Fahrettin Razi et Tefsirul Kebir 30-212. Ayette aslan anlamında geçen sözcük kasveredir ve habeşçidir. Dipnot. Taberi Camiül Beyan fi Tefsiril Kur'an Beyrut 1972 29-106-107 Celaleddin Suyuti el İtkan fi Ulumil Kur'an Mısır 1978 1-182. Yukarıdaki yoruma göre aslana benzetilen Muhammed'dir. Birçoğunun yorumuna göre ise arslana benzetilen Kur'an'dır. Dipnot. Ferazi Ayniyer, Tefsirun Nesefi 4-312. Burada Burada aslana benzetilende de aslana benzeyen bir mikrop mu var? Yani Muhammed'de ya da Kur'an'da cüzdanındaki mikrop gibi bir mikrop bulunduğu için mi bunlar aslana benzetiliyor? Sonra bu ayetteki benzetmeye göre aslandan yabanıl eşekler kaçarmış. Burada da ilginç bir durum ortaya çıkıyor gibi. Peygamber üzerinde durulan hadisiyle cüzdanlıdan aslandan kaçar gibi kaç derken cüzdanlıdan kaçanlar da yabanıl eşekler durumuna düşürülmüş olmuyorlar mı diye düşünüyor insan. Ama kuşkusuz amaç bu değil. Bununla birlikte iyice bilinmeli ki çağımızın tıp dünyasında insanlara aslandan kaçar gibi cüzdanlıdan kaç denmiyor. Kaçmak önerilmiyor. Tersine yanlış bulunuyor. Çünkü artık çok iyi biliniyor ki bulaşma var ama az ve zor. Cüzdan, parantez içinde lepra. Uzmanlarının belirttiğine göre çok zor ve çok az bulaşıcı bir hastalıktır. Bunun böyle olduğuna öz yürekte yer veriyor. Ve yine biliniyor ki cüzdanla savaşan kuruluşların, doktorların, sağlık görevlilerinin ve hastaların en büyük düşmanı cüzdama neden olan lepra basili değildir. En büyük düşman toplum içinde aman kaç öğütleriyle kök salmış olan acımasız ve yanlış ön yargılardır. İnsanlar bu yönde uyarılıyor artık. Cüzdanından kaç gibi öğütlere de öğütlerle değil mi ki hiç gerekli olmadığı halde cüzdanlılar damgalanmaktan kaçınıyorlar. Kendilerini saklıyorlar. Gidip tedavi olmak varken. Muhammed'in aslandan kaçar gibi cüzdanından kaç demesini anlamıyor değiliz. O dönemlerde cüzdan çok korkunç bir şeydi. Onun için Muhammed hastalıkta bulaşma diye bir şey olmaz derken ve tauna yani vebayı bile Tanrı'nın takdiri olmaksızın bulaşmaz gösterirken cüzdanından kaçmayı öğütlemiştir. Dipnot. Buhari Es-Sahih Kitab-ül Enbiya Taksim 54 Tecrit Hadis No. 1418. Cüzdanlı görünüşüyle de ürkünçtür, çirkindir. Muhammed üzerinde bu da etkili olmuştur. Kahramanımız peygamberin cüzdan mikrobuna işaret ettiği yolundaki aktarma keşfe yer verdikten sonra şöyle bir coşku gösterisinde bulunuyor. 14 asır öncesinden bunu görebilmek ve karantina tavsiyesi ne büyük basiret ya Rab. Karantina tavsiyesiyle ne ilgisi var bunun İslamcıya göre? Var. Karantinaya alınan hastada bulaşıcı bir hastalığın varlığı ya da kuşkusu kabul ediliyor demektir. Muhammed ise açıkça hastalıkta bulaşma yoktur. Parantez içinde la adva diyor. Eğer hastalığın doğal yapısında bulaşmanın olmadığının anlatılmak istendiği ileri sürülüyorsa o zaman mikrop söz konusu olmaz. Çünkü mikrobun doğal yapısında bulaşma özelliği bulunduğunu kimse inkar edemez. Üzerinde durulan hastalıkta yani cüzdanda Muhammed'in mikrop falan düşünmediği kabul ediliyorsa ki doğrusu da budur. O zaman karantinadan söz edilemez. Çünkü mikrobun olmadığı bir yerde karantinaya ne gerek var? Gerçekte ilkel ölçüler içinde olsa karantinayı gördüğü anladığı söylenebilecek kişi hastalıkta bulaşma diye bir şey yoktur diye Muhammed'le tartışan Arap köylüsüdür. Yukarıda da belirtildiği gibi köylü Arap develerine uyuzun uyuzlu develerden geçtiği görüşünde direniyor. Muhammed'e gelince bir başka sözünde sağlıklı olanla hastalıklı olanın bir araya getirilmemesi gerektiğini belirtmek zorunda kaldığını görüyorsak da her şey olduğu gibi hastalığı da Tanrı'nın takdirine bağlıyor. Hastalıkta bulaşma olmaz görüşü de bundan, takdire bağlanmaktan kaynaklanıyor. Takdir, takdir, takdir. Her an takdiri geçerli sayan bir sistemde açıkçası şeriatta karantina nasıl söz konusu olabilir? İnsan iradesi mi? Kur'an'da Tanrı dilemedikçe siz dileyemezsiniz denir. Parantez içinde bakınız İnsan Suresi ayet 30, Tekvir Suresi ayet 29. İnsanın dilemesini bile Tanrı dilemesine bağlayan bir sistemde insan iradesinden nasıl söz edilebilir? 2. Rukiye. Muhammed'in doktorluğu. 2000'e doğru dergisinde parantez içinde 6-13 Ağustos 1989 Muhammed'in doktorluğunu anlatırken tükürüklü ve tükürüksüz biçimleriyle üfürükle tedaviyi yazmıştım. Bu tedavi biçimine rukiye denir. Muhammed'in ve arkadaşlarının bu yöntemi kullanarak nasıl tedavi yoluna gittiklerine ve karşılığında ücret aldıklarına ilişkin İslam dünyasında en sağlam kabul edilen kaynaklardan sağlam hadisler alıp çevirileriyle sunmuş, kaynakları her zaman olduğu gibi göstermiştim. Bundan dolayı bana türlü yalanlar uydurarak saldıran kahramanımız da rukiye konusuna yer veriyor. Oradan buradan derledikleriyle. ve çoğunluğu çağdaşlaştırmak için giydirilen şaşırlası kılıklar içinde. Birçok hekim astrolojik tekabüllere inanmış ve onları gerek bedeni gerekse psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde göz önünde bulundurmuştur diye başlıyor ve sürüp gidiyor. İnsanı sıkan gerçekten abuk sabuk şeylerden oluşan alıntılar ve şöyle bir alıntı. Son 30 sene içinde dünyanın her tarafından hastalar bana müracaat ettiler. Yüzlercesini tedavi ettim. 35 yaşını geçmiş olanların hasta olmalarının asıl sebebi dini inançlarını kaybetmeleriydi. Bunlar hayata din açısından bakmıyorlar, dindar arkadaşları gibi davranmıyorlardı. Dini inançlarına yeniden koşmadan da tamamen iyileşmiyorlardı. Bunu diyen psikiyatrist Dr. Carl Jung olmuştur. Bu alıntıdan sonra kahramanımız büyük bir İslam terbiyesiyle şöyle diyor. Şimdi Peygamber Efendimiz'i parantez içinde S.A.V. tükürükçü ve üfürükçü olmakla itham eden cahil müftü Turan Dursun'un yüzüne nasıl tükürmezsin sen? Ve arkasından gelen kocaman bir çelişki. Hem tükürük ve üfürük şifadır, bak dinle diyor. Peki bu tükürükle üfürük yöntemini Peygamber Efendisi de kullanmış mı? Çok çok terbiyeli kahraman buna hayır demiyor. Tersine Peygamber Efendisi'nin bunu yaptığını, yani tükürük ve üfürükle tedavi yoluna gittiğini kabul ediyor, onaylıyor. Peki bu adam bana niye cahil diyor ve benim yüzüme tükürme terbiyesini niye gösteriyor? Bir başlık. Nukye nedir? Nukye, rukye olacak. Bir dizgi yanlışı. Rukye'yi nasıl anlatıyor bu kahraman? Rukye, okumak ve nefes etmekle yapılan bir tedavi şeklidir diyor. Türkçeleştirelim. Nefes etmek nedir? Üfürmek, üflemek de denir. Öyleyse rukye kahramanımızın kabul ettiği tanımıyla şu demek oluyor. Okumak ve üfürmekle yapılan bir tedavi biçimi. Daha da kısası üfürükçülük. Türkçe sözlükte üfürükçü için şöyle denir. Okuyup üfleyerek hastalıkları savdığı ileri sürülen. Üfürükçülük ise üfürükçünün yaptığı iş. Başka türlü anlatılabilir mi? Evet kahramanımız rukyenin okuma ve üfürme yoluyla yapılan tedavi biçimi olduğunu kabul ediyor. Sonra şöyle diyor. Rukye, İslam'dan önce cahiliye, parantez içinde cahiliye denmez, ya el cahiliye ya da cahiliyet denir. Türk Dil Kurumu. Devrinde çok yaygındı. Peygamber Efendimiz parantez içinde S.A.V. göz değmesine, zehirli hayvan sokmasına, nemle denen yaralardan hasıl olan kurtlara karşı rukiyeye ruhsat verdi. Ruhsat verdi derken bir de dürüstlük gösterip kendisi de bu yolla hasta tedavi etti demesi gerekirdi. Yine de bunu kabul ediyor ama mucize diye gösteriyor. Yukarıda da belirttiğim gibi ben Muhammed'in kendisinin de okuma ve üfleme parantez içinde tükürüklü ve tükürüksüz yoluyla hasta tedavi ettiğine ilişkin sağlam hadisler sunmuştum. Kahramanımız konuya ilişkin açıklamasını şöyle sürdürüyor. Turan Dursun Bey'in ele aldığı hadisler yukarıdaki hususlar cümlesindendir. Yukarıdaki hususlar dediği göz değmesine, zehirli hayvan sokmasına, kurtlara karşı rukye. Ve ekliyor. Hem onlar mucizedir. Peygamber mucizeyi halk için bilinen, yaygın olan şeylerden gösterir. Kahramanımız burada Peygamber Efendisi'nin rukyeyi kullandığını açıkça itiraf etmek zorunda kalıyor. Peki şimdi yüzüne tükürülmesi gereken kimse kimdir diye bir soru yönetmeyeceğim. Benim dünya görüşüme göre hiçbir insanın yüzüne tükürülmemesidir. Evet, Peygamber Efendisi'nin tükürüklü ve tükürüksüz okuyup üfleme yoluyla hasta tedavi ettiğini kabul ediyor. Ama bunun gerekçesini gösteriyor. Mucize. Ardından da fakat Dursuncu'nun mucizeyi anlaması ve inanması çok zor diyor. Bir zamanlar ben de mucizeye inandım kuşkusuz. Ama üfürükçülük denen şeye hiç mi hiç inanmadım. Buna inanmak kahramanımızın ileri sürdüğü gibi benim için zor değil, olanaksızdır. Peygamber Efendimizin parantez içinde S.A.V. Rukiye'yi Medine'ye gidince serbest bıraktığı rivayet edilir. Çünkü Mekke'de kalpler tam olarak şirkten, diller küfürden temizlenmediğinden Peygamberimiz bilhassa çocuklar için temkinli olmuştur diyor. Ve rukiye konusunda muhterem hocalardan İbrahim Canan'ın kitabına başvurmasını salık veriyor. Oysa bu kitaptaki konuya ilişkin bütün sayfaları bu yazı dizisinde yayınlatıyor. Artık o kitaba başvurmaya ne gerek kalıyor? Kahramanımız kendi adıyla yayınlatıyor hocanın kitabındakileri. Yukarıda da belirtilmişti. Peygamber Efendisi Ruki'yi Medine'ye gidince serbest bırakmış ama sonra bir ara yasaklamış. Sonra yine yasağı kaldırmıştır. Dipnot: Bakınız Hafız Ebu Bekir Muhammed el-Hemedani, El-İtibar fin-Nasihi ve Mensuhi minel Asar, Hımız 1966 S-228-240. Hadisler açıkça gösterir ki Muhammed yasağı kaldırmakla kalmamış, Rukiye'yi kendisi de bol bol kullanmıştı. Dipnot: Rukiye konusunda temel kaynak için ayrıca bakınız İbn Kayyimil Cevziye, Et-Tibbun Nebevi Tahkik, Doktor Abdülmuti Kahire 1982 S-229-252. Kahramanımız Rukiye denen üfürükçülüğe mucize kılıfını giydirdikten sonra geçiyor Rukiye'deki tükürüğün hizmetini anlatmaya. Tükürük de üfürük de şifadır demişti ya. Tedavide tükürük olgusunun nereden geldiğini bakın nasıl anlatıyor. Tükürükle tedavi Hristiyanlıkta da vardı diyor ve İncil'den aktarma yapıyor. Ve geçerken anadan doğma kör bir adam gördü. Şakirtleri ondan sordular: Rabbi, bu adamın kör doğması için kim günah işledi? Bu mu yoksa anası babası mı? İsa cevap verdi: Bu şeyleri dedikten sonra yere tükürdü. Tükürükle çamur yaptı. Çamuru onun gözlerine sürdü ve ona dedi ki: Git Siloam havuzunda yıkan. O da gidip yıkandı ve görmekte olarak geldi. Parantez içinde Yuhanna 9:1-7. Yalnızca Yuhanna İncili'nin burasında değil, başka yerinde ve Markos İncili'nde de İsa'nın tükürükle mucizeler gösterdiği belirtilir. Yukarıdaki alıntıda İsa'nın bir körün gözünü açmak için yere tükürdüğü çamur yaptığı ve aldığı çamuru körün gözüne sürdüğü anlatılıyor. İlginçtir ki Muhammed'de de tedavisinde okuma üflemeyle birlikte tükürüklü toprağa başvuruluyor. Dipnot: Bakınız Buhari Es-Sahih, Kitab-ı Tıp, Taksim 38, Tecrüt Hadis No 1935, Müslüm Es-Sahih, Kitab-ı Selam, Taksim 54, Hadis No 2194, Ebu Davud Sünen Kitab-ı Tıp, Taksim 19, Hadis No 3895, İbn Mace Sünen Kitab-ı Tıp, Taksim 36, Hadis No 3521. Markos İncili'nde de gözünü açmak için İsa'nın körün gözüne tükürdüğü belirtilir. Parantez içinde bakınız Markos 823. Yine ilginçtir ki göz için Muhammed de tükrüğünü kullanmıştır. Kör gözü görür yapmak için değilse de göz ağrısını tedavi etmek için. Hadiste anlatıldığına göre damat Ali'nin savaşçı arkadaşlarına katılamayacak ölçüde gözleri ağrıyordu. Muhammed onun nerede olduğunu sordu. Durumu anlattılar. Onu çağırıp getirmelerini söyledi. Ali ağırlıklı gözüyle geldi. Muhammed hemen tükürdü Ali'nin gözüne. Ardından dua. Ve Ali'nin gözü iyileşti. Dipnot: Bakınız Buhari Es-Sahih, Kitab-ı Cihad, Taksim 102, Müslüm Es-Sahih, Kitab-ı Fedail-i Sahabe, Taksim 34, Hadis No 2406. Kahramanımız H. Kemal Özyürek, tükürüklü çamurla tedaviyi Yuhanna İncili'nden aktardıktan sonra bu tedavinin aynısını Peygamber Efendisi'nin de yaptığını yazıyor ve şöyle bir soru soruyor. Peygamber Efendimiz tükürüğün ve çamurun tedavi yönünü inceledi mi acaba? İncelemesine ne gerek var? İnciller önünde durmuyor muydu? Bunları iyi bilen ve kendisine yardımcı olan Addas gibi, Yessar gibi, Cebri gibi köleler ve başları da yardım edebilirdi. Başkaları da yardım edebilirdi. Kahramanımız ekliyor. Kaldı ki bu bir mucizedir. Böyle söyle de işin içinden çık. İsa'nınki de mucize değil miydi? Hayır. Kahramanımız bununla yetinmiyor. Bilgiçlik taslayıp parantezle lütfen beni hoş görsün. Çok eski çağlardan kalmış hekimlik yönteminden söz ediyor. Daha doğrusu artık insanları güldüren, insanın aklını şaplaklayan izahları berbat Osmanlıca anlatımlı bir kaynaktan alıp aktarıyor. Sonunda da getirilip İbn-i Sina'ya dayandırılıyor. İbn-i Sina övgüsüne. Bu hep yapılır İslamcılarca ama çağımızın İslamcılarınca. İslam şeriatını sevimli göstermek için buna gereksinim duyarlar. Ve ilgili ilgisiz eski hekimlerden, felsefecilerden İslam adına övgüyle söz ederler. Oysa bu filozofların daha çok ilgilendikleri İslam değil, Aristo felsefesiydi. Bunlar birer Aristo şarihiydiler. Dahası bunların söylediklerinin önemli bir kesimi dinlerim Dahası bunların söylediklerinin önemli bir kesimi dinlerin, bu arada İslam'ın temel iman esaslarına aykırıydı. Örneğin bu filozoflara göre Tanrı cüz'iyatı, yani Zeyd'in falanca yere girmesi çıkması gibi ayrıntıları bilmez. Dipnot: İsmail Gelenbevi, Ala Şehri Celaleddin Devvani, İstanbul 1316, 2 Taksim 8-72. Dinlerdeki ve İslam'daki inanca göre alem, yani Tanrı'nın dışında kalan her şey, tüm evren, Tanrı'nın yaratmasıyla sonradan olmadır. Parantez içinde hadis. Oysa bu filozoflara göre alem kadimdir. Yani sonradan olma değildir. Dipnot: İsmail Gelenbevi, AG 53-74. Dine göre bir gün gelecek, her şey olacak, kıyamet kopacak ve alem yeni baştan kurulacak, cennet cehennem olacak. Kısacası ahiret inancı var. Bu filozoflara göre ise şu bir kuraldır: öncesiz, parantez içinde kadim olan, sonrasızdır da, parantez içinde ebedi. Öncesiz olan yok olamaz. Dipnot: İsmail Gelenbevi, AG 1-281. Filozofların aleme ilişkin bu görüşlerine İslam kelamcıları karşı çıktığı gibi, Yahudiliğin ikinci kurucusu sayılan Musa İbn Meymun, parantez içinde 1135-1205 de Yahudilik adına karşı çıkıyor. Dipnot: Musa İbn Meymun, Delaletül Hayr'in, Ankara 1974, yayınlayan Profesör Doktor Hüseyin Atay, Arapça S310-313 ve öteki tefsirler. Bu filozoflardan yalnızca İbn Sina'nın ömrünün sonunda, parantez içinde zaten hep öyle denir, tevbe edip inandığı ileri sürülür. Dipnot: İsmail Gelenbevi, aynı kitap, S2-262-263. Ama bunun bir önemi yok. Çünkü İslam ulemasınca bugün İslam düşünürleri diye övülen öteki filozoflar gibi İbn Sina da kafir sayılmış. Dahası Yahudilerden ve Hristiyanlardan daha kötü diye nitelenenler arasında konulmuştur. Dipnot: Celaleddin Suyuti, Savnıl Mantuk ki il Kemlam An Fen Mantıki ve Vel Kelam Talik Ali Sami S342. Bu durumda gerek kahramanımızın, gerek öteki İslamcıların İbn Sina ve öteki filozoflarla İslam için övünmeye hakları var mı? Sonra konu Muhammed'in doktorluğudur. Bu filozoflar değil. Muhammed'in doktorluğunun İbn Sina doktorluğuyla da bir ilgisi yok. Muhammed hastaları tedavi ederken tükürüklü tükürüksüz okuma üfleme yöntemini hangi tür hastalığa karşı kullanıyordu? Kahramanımız öz yüreğin kabul ettiği gibi göz değmesi türünün yanında zehirli hayvan sokmasına, nemle denen yaralardan hasıl olan kurtlara karşı, aslında buradaki nemle yara çıban anlamındadır. Dipnot: Ebu Davud'un sünenindeki 3887 nolu hadis ve Hattabi'nin 2 nolu notu. Kahramanımız muhterem hocalarından aldığı bilgiyle Peygamber Efendisi'nin bundan sonra rukiye ile tedavisini yasakladığını yazıyor. Ama doğru değil. Muhammed'in aynı yöntemle tedavi ettiği ve ettirdikleri arasındaki daha başkaları da var. Göz ağrısı gibi, yukarıda geçti, kılıç yarısı gibi. Bu yara ağır olsa bile, örneğin Ekva oğlu Seleme, Hayber günü bacağından ağır yaralanmış, Muhammed'e gelmiş. Muhammed 3 kez nefes etmiş, yani okuyup üfürmüş. O saatte Seleme'nin artık şikayeti kalmamış. Hadiste anlatılan da bu. Dipnot: Buhari Es-Sahih, Kitab-ül Meazi Taksim 38, Tecrid Hadis No 1611, Ebu Davud, Sünen Kitab-ül Tıp Taksim 19, Hadis No 3894. Ayrım sonu sayfa 241.